Bay Bay Türkçe.
Ayrım 4.
1-2 yıl önceki New York Times gazetesi araştırma makalesine göre Amerikan liselerini bitiren Amerikalı gençlerin %60'ı her kelimenin baş harflerini birleştirerek yeni sözcük icat etmeye başladılar. Mesela bilgisayarlarda biliyorsunuz ana belleğe RAM diyorlar. Bunu türetmek için Random Access Memory lafından baş harfleri almışlar. Şimdi şu işe bakın. Hiç bilmeyen gariban bir Türkiye bellek deseniz, bellemekle hafızayla ilgili bir laf ettiğinizi en azından tahmin eder. Halbuki kara cahil bir Amerikalı veya İngiliz'e RAM deseniz, koyunun erkeğinden bahsediyorsunuz sanır. Diye bilimciler böyle baş harflerden yapılmış, işte hakiki uydurukça sözcüklere akronim diyorlar. Gene bu batılı bilginlere göre bir dilde bunların başlamasını o dilin tam yozlaşıp gücünün kalmadığını yoruyorlar. Üst sınıfla halk arasında bir uçurumun gitgide büyümesine katkısı da caba. Çok şükür ki bu ifade bilimsel değil ama bilimcinin bizce gerekli bilim artı gönül adamı tanımına uygun değil mi? Türkçe bu yozlaşmaya gereği olmayan, türetme yeteneği matematikçilere parmak ısırtacak düzeyde bilimcisini de halkını da kafaca ve gönülce birleştirebilecek nitelikte nadir bir dildir. Yeter ki 40 sene önce başlamış olan haçlı kafalı batılı misyoner sömürgecilerin büyük oyununa kurban gitmesin. Türkçe'de yeni kavramlara karşılıklar dilinin özelliklerini iyi öğrenmişlerse kolayca bulunur. Tabii dilini bilimiyle, fenniyle, edebiyatıyla iyi öğrenmek, onu iyice bilmek, ona eşsiz yetenek ve inceliklerine aşık olmak bahtiyarlığına ermek içinse her konuda eğitimini Türkçe olarak görmüş olmak gerekir. En az bir başka dili öğrenmenin de hem bilim için hem karşılaştırma sonucu kendi dilini de daha iyi idrak etmek açısından faydası vardır. Her düzgün ülkede olduğu gibi yabancı dil mesleğine yardımcı olacak kadar ayrıca yabancı dil dersinde öğrenilir. Yok eğer bizdeki gibi batılı sessiz oyunlar sonucu eğitim dili resmi dil veya ana dilden olmazsa o kişi değil Türkçe terimler türetmek, konuşurken, yazarken aklına mevcut Türkçe sözcükler bile gelmez. Hala tam iyice anlamadığı yarım yamalak İngilizce laflar söyleyiverir. Hele bir de öyle bir garip eğitim düzeniyle içine sokulan aşağılık duygusunu önleyememişse, telafi kabiliğinden bu çirkin İngilizce bozması lafları kullanmakla da böbürlenir. İşte bu yabancı tuzağının sonunda bir nesil içinde Anglo-Manlıca dediğim, yani İngilizlerin güvercin İngilizcesi dediği İngilizce, yani 250 kelimelik tarzanca dil ortaya çıkar. Ama iş bununla da bitmemiştir. Romalıların Keltleri nasıl yok ettiklerini hatırlayalım. Milli kimlik, Amerika'nın son yıllarda bize yutturmaya çalıştığı gibi bir ırk meselesi katiyen değildir. Bir gelenek, görenek, kültür ve töre ve özellikle bir gönül ve onu gemiyi yüzdüren su gibi batmadan üstünde tutan dil meselesidir. Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntılarıyla doludur. İngilizlerin İrlandalılara yaptığı. İngiltere'nin batısındaki Erin Adası'na sığınıp yaşamını kimlikleri içinde sürdürebilen son Keltler İrlandalılar olmuştu. Bir de kuzeyde İskoçlar, yanda Welshler. Roma bittikten sonra Erin Keltleri 500 yıllarından itibaren 1000 yıl kadar büyük bir medeniyet kurdular. İrlanda'nın batısındaki Atlas ummanıyla devamlı çarpışan sarp kayalıklar üzerinde kurdukları manastırlarda Erin keşişleri yazdılar, çizdiler, eski el yazması kitapları yenileyerek Roma öncesi bilgileri de yaşattılar. Bu ara Roma sonrası Avrupa tam bir karanlığa, orta çağın vebalı, kara cadılı hurafelerine bürünmüştü. Erin keşişleri Latince bildikleri gibi toplumda büyük itibarla önemli bir yer tutan Erin şairleriyle birlikte ana dilleri Geyliki, Keltçeyi geliştiriyorlardı. Toplumdaki eğitimden çeşitli okullardan şair sınıfı sorumluydu. Bakınız İrlanda dilinin başına gelenler. 1. Daniel Corkery, The Fortunes of the Irish Language, Mercier Press, Cork, 1954-1968, 2, Birgit Bramsba, Homage to Ireland, Aspects of Culture and Language, Uppsala, 1990. Tüm okullarındaki eğitim dili Gaelic'ti. Keşişler zaman zaman kıta Avrupa'sına geçiyor, oradaki manastırlara biraz medeniyet aktarmaya çalışıyorlardı. 500-800 yılları. 15. yüzyıldan itibaren İngilizler defalarca Erin'e tecavüz ettiler. Sonunda İrlanda'yı kendi eyaletleri yaptılar. İlk işlerinden biri şair sınıfını toplayıp katletmek oldu. Daha sonra bütün coğrafi isimleri Gaelic dilinden İngilizceye çevirdiler. Bakınız Brian Friel, Tercümeler, Translations adlı sahne oyunu. Bütün bu uğraşlarına rağmen İngilizler 1890'a gelindiğinde İrlandalıları bir türlü kendi kimliklerinden, kültürlerinden, bağımsızlık özlemlerinden vazgeçirememişlerdi. İsyanlar gırla gidiyordu. Onun üzerine İngilizler Romalılar gibi düşündüler. Bunların Gaelic dillerini unutturalım, o zaman iş biter dediler. Derhal bir milli eğitim kurulu oluşturdular. Kurulda İngiliz sömürge eyalet yöneticileri bir de onların İrlandalı yardakçıları vardı. Kurul bir karar aldı. Yarından tezi yok, ilk, orta, lise, evrenkent yani üniversite, tüm okullardaki hepsindeki dersler Gaelic dilinde olmaktaydı o zaman. Eğitim dili bundan böyle İngilizce olacaktır, dediler. Öyle de oldu. Bir nesil sonra o zamana dek İrlanda halkının %90'ından fazlası Gaelic konuşurken Gaelic bilenlerin sayısı %30'a düştü. Bu %30'da dağdaki çobanlar, kentteki hamallar. Fakat iş bitmeyecekti. Çünkü ciğeri yananlar dillerine, şiirlerine, töresine aşık olmuşlar, haysiyetli kişiler tükenmemişti. İşte öyle bir takım eğitimciler, doktorlar, yazar, çizerler bir araya geldiler. Gaelic Birliği, Conrachna Gaelge diye bir dernek kurdular. Şehrin çeşitli semtlerinde yetişkinlere, ana dinlere Gaelic'i yeniden öğretmek için dershaneler açtılar. Millet yorgun argın işinden çıkıp bu kurslara gidip dilini öğrenmeye başladı. Bu etkinliklerin oluşturduğu bilinçlenmeyle bugün bile bitmemiş çatışmalardan sonra bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Yeni devletin resmi dili Gaelic oldu. Avrupa Birliği'ndeki sessiz dil kavgası. Bugün Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde dil egemenliği kavgası pek göze batmamaya çalışarak özellikle İngilizce, Fransızca, Almanca arasında sürmektedir. İki Dünya Harbi sonrası baş gösteren İngiliz, sonra Amerikan etkisi bu ülkeler zayıfladıkça azalmakta, irili ufaklı birçok dilin önemi artmakta, herkes kendi diline verdiği önemi arttırmaktadır. Yabancı dil öğrenme yöntemlerinin gelişmiş olması, dilden dile çevirilerin bilgisayarlarca yapılmaya başlanması, insanlığın rengarenk zenginliği olan çeşitli dillerin yaşayıp serpilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu, kendi dilini bırakıp da yabancı dilde dersleri vermek şeklindeki yabancı dil öğrenmek yöntemi birkaç sömürgeden başka hiçbir ülkede yoktur. Öyleyse diyoruz, ya biz dünyanın en akıllı milletiyiz de böyle dehşet bir yabancı dil öğrenme yöntemi keşfettik, ya da resmen sömürgede olmadığımıza göre dünyanın en aldatılmış milletiyiz, hüküm sizden. Şimdi bilim, teknik, dil konusunda Japonlar ne yapmış ona bakıp bu önemli misalden sonra ana konumuz Osmanlıca, Öztürkçe, Anglomanlıca karmaşasına döneceğiz. Japonlar o çetrefil yazılarıyla ne yaptı? Japon Meiji Tanzimatı bizimkinden 30 yıl sonra 1868'de başladı. Biz nereye vardık, onlar nereye? İşte meydanda. Japonlar daha başında Batı tekniği, Japon ruhu sözünü kendilerine düstur edindiler. Gerçi bizde de Ziya Gökalp, sonra Atatürk, Türk Harsı içinde çağdaşlaşmak dediler ama kendilerinden önce ve sonra böyle bir uygulama hemen hemen olmadı. 1868'den itibaren bütün eğitim Japonca olarak büyük bir hassasiyetle tutuldu. Bilim ve teknik terimleri hep Japoncadan türetildi. Bugün Japoncada atom, molekül, elektrik gibi terimler bile tam Japoncadır. Bakınız, Oktay Sinanoğlu, Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, Ankara 1978. Japoncanın bir Ural Altay dili olduğu, dolayısıyla Türkçe ile akrabalığı ayrıntılı bir şekilde 1975'te ispatlanmış, ondan sonra bu akrabalık Japonya'da ve Türkiye'de de bilinmiştir. Bakınız 1975 ve sonrası Oktay Sinanoğlu'nun Japonya ve Türkiye'deki yazıları, özellikle Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Haziran 1983, sayfa 121-130. 800 yılından sonra Çince'den Uygur tarzı Burhaniliğin Budizm, Japonya'ya gelmesiyle birlikte Japonca'ya bol miktarda Çince sözcük girmiş ama Japonca'nın Türkçe'ye benzer yapısı hakim kalmıştır. Japonca'nın dünya üzerindeki önemi artmaktadır. Bugün Batı ülkelerinde birçok uluslararası ortamda İngilizce, Fransızca, Almanca, bazen İspanyolca veya İtalyanca ile birlikte Japonca'ya sık sık rastlanmaktadır. Ya biz? Peki biz ne yaptık? Osmanlı dönemi aydınlarının nasıl bilimsel ve teknik terimler türettiğinden yukarıda bahsetmiştik. Türkçülük akımlarından sonra doğan Cumhuriyet'teki dildeki Arapça, Farsça sözcükler fazlalığı temizlendi. Batı'dan yeni gelen kavramlara gerekli karşılıkların Türkçeden türetilmeleri doğaldı. Zaten yazının değişmesi, Arapça ve Farsçanın öğretilmemesi, İslam aleminden sıyrılıp Atatürk'ten sonra çağdaşlaşma emelinin Avrupalı olma özentisine dönüşmesiyle eski Türkçe, Osmanlıca yerine böyle dedim, bilen de pek az kalmıştı. Atatürk bilim dilinin Türkçe, tüm derslerinin her düzey okulda Türkçe olmasına büyük özen göstermiş, o kadar ki 1934'te oturup bir geometri kitabı yazmış. Bugün kullandığımız üçgen gibi terimleri kendi türetmişti. Yabancı dilli misyoner okullarına özenilmesin diye de Türk Eğitim Derneği'ni, onun özel okulu TED Yenişehir Lisesi'ni kurmuştu. Ben bu okulda yetiştim. Yabancı dil öğretilmesine önem veriliyor ama bu her akıllı ülkede olduğu gibi takviyeli yabancı dil derslerinde yapılıyordu. Bütün fen, edebiyat, felsefe ve benzeri dersler tam Türkçeydi. İşte bu gaye ile kurulan böyle ve başarılı bir okula İngiliz-Amerikan çengeli 1953'te atılıp dersler İngilizceye çevrildi. Okula Ankara Koleji dendi. O zamana dek yurtta böyle bir misyoner tipi Türk okulu yoktu. Kolej, Robert Kolej gibi misyoner okulu demekti. Sonra açılan bu İngiliz deliğinden kova gibi su girdi. Anadolu liseleri ve benzeri aldı yürüdü. Millete de yabancı dil öğrenmenin yolu buymuş gibi yutturuldu. Geleceğimizin teminatı Türkçe kalemizde bu gediği açmayı başaran Oxfordlı Mr. Browning'e de 20 yıl sonra İngiltere Kraliçesi madalya verdi. Törene katılanlar sanırım ufak bir okulda İngilizce dersi veren bir garip öğretmene koskoca kraliçe niye madalya verir diye sormadılar. Arkasından geldi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Toptan Amerikanca. O zamanlar hala bahane gerekiyordu. Dediler ki, efendim buraya Orta Doğu'dan yabancı öğrenciler gelecek, yani biz birkaç öğrenci için kendi dilimizi feda edeceğiz. Halbuki her ülkede yabancı öğrencilere eğitim verme fedakarlığı sağlanıyorsa, onların o ülkenin dilini öğrenmeleri şart koşulur. O ülkenin kültürünü seven taraftarlar yetiştirilir. Tabii denilen sadece kademeli fetihte kullanılan geçici bir bahane, bir alıştırmaydı. Nitekim sonra peş peşe gelen Boğaziçi, yani Bosphorus derken Bilkent adı güzel ama şimdi de Koç ve benzeri için bahaneye artık lüzum görünmüyor. Çünkü kamuoyu artık yeterince uyuşturulmuştur. Bunun sonu çok değil bir iki nesil sonra Türkçe'ye bay bay demek olacaktır. Bu Türkçe'ye, Türk tarihine, Türk egemenliğine, Türk dünyasına, Müslüman ülkeler önderliği emellerine, Türk'ün dünya üzerindeki haysiyetine bay bay demektir. Beyler, Havai'den ibret alalım. Türkçeyi, dolayısıyla Türk'ün geleceğini satanlar torunlarının miras yedi olarak refah içinde yaşayacaklarını zannedip sevinmesinler. Havai milletini Amerikan misyonerlerine satan yerli asilzade, hatta prenseslerin torunları bugün Havai'de hamallık yapıyor. Gidip görünüz. Batılı'da, hele Amerikalı ve İngiliz'de emlak merakı çoktur. Bir fırsat buldu mu kimseye bırakmaz.
Ayrım sonu.